Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Doğa Meriç Boybey'i. Eserin adı Dünya Ağrısı. Yazarı Ayfer Tunç. Türü roman. Yayın evi Can Sanat Yayınları. 1. basım Ocak 2014 İstanbul. ISBN No'su 978-975-07-1928-8. Bu kitap 331 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Mart 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Hayat, kayaç katmanları gibi parçalarına ayrılan değersiz bir kütledir. Türkçe edebiyatının sözünü sakınmayan kalemi Ayfer Tunç, yazarlık hayatının 25. yılında sarsıcı bir romanla karşımızda. Hayatı yolcu olarak yaşamak isterken, baba mirası otelin işletmecisi, ailesinin reisi olmak zorunda kalan mürşit, her geçen gün tamahkârlaşan bir şehirde, gerçek dostluğu İstanbul'da bıraktığı hayaletlerden kaçarak, mürşidin oteline sığınan madencide buluyor. İki arkadaşın dünya algısı, okuyucuya Türkiye tarihindeki utanç sayfalarının bir özetini sunuyor. Arka planı, toplumsal facialar, kitlesel cinnet hikayeleriyle örülen dünya arasında, geçmişle hesaplaşma cesaretini gösteren insanları, yaşadıkları toplumdan ayıran sınır imleniyor. Dünya arası, kelimelerle sıkılmış bir yumruk. Böyle bir şehirde, sır saklamanın imkansız olduğunun farkında değil. Öğrenecek elbet. Bir gün şehir dediği şeyin, birbirini gözleyen, sayısız gözden ibaret olduğunu o da anlayacak. Ama buna çoktan alışmış olacak. Ya da daha fenası, başkalarını gözleyen, sayısız gözden biri haline gelecek. Babamın oğlu o olmalıydı diye düşünüyor. Ben oğlum gibi bir oğlu olsaydım, babam mutlu ölürdü. Oğlum babamın istediği gibi bir oğlu olduğu için ben mutsuz öleceğim. Ayfer Tunç, 1964'te Adapazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya başladı. 1989'da Saklı adlı yapıtıyla Yunus Nadi Armağanını kazandı. 1999-2004 arasında Yapı Kredi Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 2001'de yayınlanan ve okurdan büyük bir ilgi gören Bir Maneniz Yoksa Annemler Size Gelecek, 70'li yıllarda Hayatımız adlı yapıtı, 2003'te Uluslararası Balkanika ödülünü kazandı ve 6 Balkan diline çevrildi. Tunç'un 2003'te Sait Faik'in öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut adlı senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. Tunç'un ayrıca Mağara Arkadaşları ve Evvel Otel, Saklı adlı kitaplarıyla Ömür Diyorlar Bunu adlı bir yaşantı kitabı, Harflere Bölünmüş Zaman adlı bir e-kitabı, İki Yüzlü Cinsellik adlı Oya Ayman'la birlikte yazdığı bir inceleme kitabı, Kapak Kızı, Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi, Yeşil Peri Gecesi ve Suzan Defter adlı romanları vardır. Bir süredir rüyasında hep Cumhur'u görüyor. Dinozor kılığına girmiş. Korkutucu. Akıl almaz ölçüde çirkin. Yani 30 küsür yıl önce nasıldıysa öyle. Boynuzlarım var dedi dün gece gördüğü rüyada. Cumhur, boynuzsuz şeytan olmaz diye karşılık verdi. Her gördüğünde eğri sırtı daha da eğriliyor Cumhur'un. Zehirli dikenlerle kaplanıyor. İri, terli elleri biraz daha büyüyor. Tırnakları giderek pençeye benziyor. Gözleri başlangıçta simsiyah iki boşluktan ibaretti. Şimdi yerlerinde cehennemi andıran kıpkırmızı birer kor parçası var. Bedenine göre küçük olan kafası yine küçük. Ama sarı, sivri dişlerinin arasında pis böcekler geziniyor. İltihaplı bir yaraya benzeyen, yeşillenmiş ağzını açıyor. Unuttun mu diyor. Sesi robot sesi gibi metalik, yankılı. Ağzının kenarlarından yapış yapış bir salya akıyor. Uzun, pütürlü dilini mürşidin yüzüne yapıştırırken tekrarlıyor. Unuttun mu? Mürşit, her rüyadan unutmamış olduğunu bir kere daha anlayarak uyanıyor. Doğrulup yatağın içinde oturuyor. Terden sırılsıklam. Kalbi ağzında, nabzını alnında, göz boşluklarında hissediyor. Bir zamanlar 16 yaşında olduğu halde hala ilkokulda okuduğu için aptal olduğunu düşündüğü cumhurdan delice korkardı. Ve bu korkudan hastalıklı bir haz duyardı. 30 küsur yıl sonra rüyalarına giren cumhurdan çok, cumhurun hatırlattıklarından korkuyor. Bu seferki korkuda hazın zerresi yok. Şimdi hafızasından silerek zararsız bir hale getirmek için bir ömür harcadığı o vahşet gecesini düşünüyor. Ve cumhurun sıradan bir aptal olmadığını. Deli kuvvetine sahip, biçimsiz bedenin yarattığı korkuyu, mükemmelen kullanacak kadar akıllı biri olduğunu anlıyor. Gerçi cumhurun varlığındaki bu şeye akıl demek doğru mu? Emin değil. Ama etkileyici, hayvani bir şeydi. Hatta şeytani. Cumhurun rüyasında birkaç kat artan çirkinliğinin küçülüp insan boyu kadar kalmış, şeytani bir dinozora benziyor oluşundan kaynaklandığını. 30 küsur yıl sonra üstelik rüyasında fark etmesi saçma. Ama her sabah uyanır uyanmaz rüya boyunca cumhurun kürek kadar diliyle yaladığı yüzünü yıkamaya koşması saçma değil. Cumhur rüyalarına dadandığından beri hemen her sabah musluktan akan suyun önünde durup avuçlarına bakıyor. Ellerinde kandan eser bile olmadığı halde dehşetten titriyor. Rüyasındaki cumhur o kadar gerçek, dili o kadar pürüzlü ve günahı o kadar tazi ki sanki üstünden hiç zaman geçmemiş. Bütün bunlar rüyalarının zehirlenmesi yani. Hep o genç madenci yüzünden. Onun arkadaş olduğundan beri zihninde her gün yeni bir kuyu açılıyor sanki. İşlediği ne kadar günah varsa hepsi yıllardır gömüldükleri derinliklerden çıkıyor. Madenci konuşturuyor onu. Gerçi konuşturmak için bir şey yaptığı yok. Avluda, yanında oturuyor. Beraber rakı içiyorlar sadece. Ama genç adamın varlığında anlaşılmaz bir şey var. Havadan sudan konuşurlarken hatırlamak istemediği anlar, kelimelere dönüşüp boğazından fışkırıyor. Kelimelerin selini durduramıyor. Yüzyıllarca susmuş da, nihayet acısını çıkarıyormuş gibi anlatıyor. Şükran'ı nasıl harap ettiğini anlatıyor mesela. Yıllardır evinin yabancısı olduğunu. Çocuklarına karşı sevgisizlik olmayan ama anlatması güç bir uzaklık hissettiğini. Ya da babasının ölüm yıldönümlerinde Atlantik'e gidip cebindeki son parayla tanımadığı insanlara rakı ısmarladığını. Her gece babasına ölmekte geç kaldığı için küfrettiğini. Bunları anlatırken sesinde herhangi bir pürüz, bir üzüntü belirtisi olmuyor. Sıradan, doğal şeylermiş gibi anlatıyor. Anlattıkça içi boşalıyor. Sonra boşalan yeri yoğun bir keder dolduruyor. Bu yüzden gecenin sabaha yaklaşan saatlerinde evine dönerken bir şey yere çekiyor onu. Ayakları müthiş ağırlaşıyor. Anlattığı şeyler sadece küçük günahları değil, her şeyi anlatıyor. İyi günleri, kötü günleri, kendi hikayesini, başkalarının hikayelerini. Bir gece, hikayeler insanı kendi kuyusundan çıkarır, başkalarının kuyularını atar dedi. Madenci, başkalarının kuyuları daha mı iyi diye sordu. İyi diye bir şey yok ama insan kendi hikayesini bilir. Kendi hikayesinden sıkılır. Kendi hikayesinden sıkılmayı çoktan geçti. Artık kahırlanıyor. Arkasında kalan yıllar boyunca yaşadığı ne varsa ona acı veriyor. Hayatı ona acı veriyor. Güzel şeyleri de unutmak istiyor. Güzel şeyleri hatırlamanın, ertesi günü mahveden, yıkıcı bir tarafı var. Hafızası insanın düşmanıdır dedi aynı gece. Unuttum. Kurtuldum sanırsın. Ama öyle bir şey yok. Yaşanmışlıktan kurtulmak yok. Toprağa girene kadar takip eder seni olmuş olan. Yapman gereken şeyler de var ama dedi madenci. Toprağa girmeden önce muhakkak yapman gereken şeyler. Yapmazsan ruhun huzur bulmaz. İntihar bile paklayamaz seni. Öyle şeyler. Madencinin yüzüne baktı. Gri mavi gözleri uçurum olmuş. Karanlıktan başka bir şey görünmüyor. Nasıl şeyler diye sorarsa, kederinden ölecek sanki. Sormadı bu yüzden. Yapacaksın o zaman demekle yetindi. Yaptım zaten dedi madenci. Der demez, gölgeli yüzünde iki ince çizgi gibi duran dudakları sımsıkı kilitlendi. Devam etsin diye bekledi. Etmeyince itiraf zamanının henüz gelmediğini düşündü. Ama gelecek. Mutlaka. Ruh taşlaşmadıysa eğer, her günahın gömüldüğü derinlikten çıkacağı bir an gelir. Kendi günahı da kolayca bağışlanabilecek kadar küçük günahları değil ama, hayatına zehirleyen, büyük günahı, hafızanın dehlizlerinde zamanını bekliyor. Bu yüzden gerekli, gereksiz ne varsa anlatıp duruyor madenciye. Pehlivanın oğullarının sesleri duyuldu karşı evden. Şehir dışındaki çiftliklerinden yorgun argın eve geldiler. Perdesi aralık pencerenin önündeki masaya oturdular. Karıları yemeklerini getirdi. Yediler. Ardından ışıkları söndü. Üst kattaki otel müşterilerinden biri gürültüyle camı kapattı. Arkalarında kalan caddeden eczacı Oktay'ın motosikletinin kesik pat patlarıyla geçtiğini duydular. Mürşit, madencinin yüzünde gördüğü acı nedeniyle dağılmıştı. Kendini şehrin seslerine verdi. Oktay'ın bu saatten sonra kimse gelmez diyerek evine gittiğini düşündü. Ne zaman nöbetçi olsa öyle yapıyor. Tezgahın arkasındaki döner koltuğunda uyuyor. Bazen müzik dinliyor. Şarkıcıların arada ağdalı seslerle şiir okudukları, tuhaf şarkılar. Sonra telefonunu yazdığı kağıdı kapıya asıp gidiyor. Gündüzleri de eczanesinde doğru dürüst durduğu yok. Kalfası askere gitti. Yeni birini de almadı. Kağıt ikide bir kapıya asılmaktan aşındı artık. Üstündeki yazılar okunmaz oldu. Hiç kimse Oktay'a nöbetçi olduğu gecelerde niye eczanede durmadığını sormuyor. Sessizce kabulleniyorlar. Herkes verilenle yetiniyor. Üstünü arayan yok. Şehrin seslerini dinlerken Oktay'ın hemen her gece karısını dövdüğünü ve bunu zevkle anlattığını, adamı hiç rahatsızlık duymadan dinlediğini hatırladı. İlk kez fark etti bunu. Oktay'ın dayak hikayelerini sıradan bir olaymış gibi dinlemiş hep. Kendine şaşırdı. Sonra şaşıracak bir şey yok diye düşündü. Şiddet burada olağan bir hal. Madencinin gelişiyle birlikte yalnız rüyaları zehirlenmedi. Eskiden hiç dikkat etmediği şeyler de gözüne girer oldu. 8 senedir tanıdığı kuru yemişçi Şakir'in bir elinin yanık iziyle kaplı olduğunu da yeni fark etti. Mesela, ne oldu senin eline diye sordu. Şakir, çocukken tandıra düştüm dedi. 8 senedir, sormak aklına gelmedi mi demedi. Şükran'a hiç elini kaldırmadığını düşündü sonra. Ne Şükran'a ne çocuklarına. Kimseye el kaldıracak hali olmadığı için kaldırmadı. İnsanın karısına el kaldıramamasının iyi işaret sayılmayacağı bir hayatı var. Sert bir rüzgar esti. Avludaki güdük ağaçların kuru cansız dalları hışırdadı. Önlerinden yarasaya benzer bir şey geçti hızla. Bitişik avlunun kömürlük çatısının arkasında kayboldu. Bir kamyon inleyerek vites değiştirdi. Mahallenin başıboş köpeklerinden biri uludu. İnsansız sesler sardı dünyayı. Derken kas katı bir sessizlik. Sanki şehir ölmüş. Madenci birdenbire mecburdum dedi. Bana olanlar önemli değil ama arzuya yazık oldu. Gerisini getirmedi. Bu kadarını söylediğine bile pişman olmuş gibi. Hızla yarım bıraktığı kebap paketini aldı. Avlunun yıkık duvarının üstüne koydu. Tuhaf aralıklardan, gizli köşelerden çıkıp gelen kediler kebaba üşüştü gene. Her gece kedilerin birbirleriyle hırlaşarak kalan kebabı yemelerini seyrederdi. O gece seyretmedi. "Yorgunum," dedi. "Yatayım en iyisi." İçeri girdiler. Lobi loştu. Eşya bile uyuyordu. Mürşit dış kapıya gitti. Tam çıkıyordu. Madenci arkasından seslendi. "Mürşit abi." Mürşit durdu. Dönüp baktı. "Başkalarının kuyuları daha fena," dedi madenci. "Elimde olsa kendi kuyumda boğulurdum." Acı acı gülümsedi. Sonra boş ver der gibi bir hareket yaptı. Merdivenlerde kayboldu. O geceye kadar birlikte vakit geçiren iki adamdılar. Bu konuşmalardan sonra derin bir şey oldu aralarında. Mürşit madencinin yakışıklı yüzünde koyu bir gölge gördü. Tanıdığı bir şeydi. Aynada sık sık karşılaşıyordu bir benzeriyle. Böylece ikisinin de içlerindeki boşluğu benzer bir kederin doldurduğunu anladı. Onları birbirlerine yaklaştıran şey de bu oldu. Keder. Aslında kederden çok günahlarının altında ezilmeleri. O geceden beri ikisi de kendilerini, ait oldukları galaksiden koparak uzaklaşan, yavaş yavaş sönen birer yıldız gibi yalnız ve yok oluşa yazgılı hissediyorlar. Bu yüzden anlaşıyorlar. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.